tam 6 yıldır doğup büyüdüğü şehri hiç görmemişti. Mekke'deki hemşehrileriyle arasındaki tek bağ savaş ve komplolar olmuştu. Bazen Mekke'den gelen bir erkek veya kadın, muhacirlere çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdikleri yerlerin şimdi nasıl olduğunu anlatıyordu. Beyaz şehrimizde bizden sonra neler oldu ey falan? Bıraktığında şehir nasıldı ey hanım? Safa, Kabe, dağların ardında uzanıp giden büyük otlaklar, oranın her şeyini özlüyoruz. Kızgın kumlarını bile. Muhacirlerin Medine'deki hayatları oldukça iyi bir duruma gelmiş olmasına rağmen, hepsinin gönüllerinde güçlü bir yurt özlemi vardı. Evet, topraklar fethediyor, sıkıntılara dalıyor, zafer kazanıyor, muzaffer sancaklarını diyardan diyara taşıyor ve Medine'nin çevresindeki yeşil tarlaların cömert mahsullerinden faydalanıyorlardı. Ama ufkun arkasında sürekli Mekke'yi, o beyaz ve aydınlık şehirlerini görüyorlardı. Kader, hasret dolu bu gurbetçilerin kendi ana yurtlarına dönmelerine ne zaman izin verecekti? Yeni yeni konuşmaya başlayan çocuklar ve torunlardan oluşan yeni kuşak, ana yurtlarını görmeden büyüyorlardı. Hepsi de Mekke diye bir şey duyuyor ama onun ne olduğunu henüz bilmiyorlardı. Allah Resulü önünde oyun oynayan torunları Hasan'la Hüseyin'e bakıyordu. Hüseyin onun kucağına saklanıyor, Hasan da onu takip ederek dedesinin sırtına tırmanıyordu. Dedeleri de şefkatli bakışlarla gülümseyerek onları izliyordu. Bu iki küçük gurbetçi de kendi vatanlarından uzakta doğmuş ve yürümeyi orada öğrenmişlerdi. Bu sırada anneleri Fatıma gelerek onları azarlıyor ve dedelerini rahatsız etmemelerini istiyordu. Ama Allah Resulü çocukları kendi hallerine bırakmalarını işaret ediyordu. Az sonra eve gelen Ali de çocuklardan birinin Allah Resulü'nün yani birinci rehberinin sırtına tırmanmış olmasından rahatsızlık duyuyor. Ancak Allah Resulü çocuklara dokunmamalarını istiyordu. Gurbette doğup büyümeleri onlara yetmez miydi? Fatıma babasına niçin kaygılı olduğunu soruyordu. Ahsap ordusu yenilmiş, Kureyza oğulları saf dışı edilmişti. Arap tarihinde bundan önce böylesine büyük bir zafere rastlamak da mümkün değildi. Acaba en sevdiği hanımı merhum annesi Hatice'yi mi hatırlamıştı? Babasının buğulu gözlerini görünce, kocası Ali'ye çekilmelerini işaret ediyordu. Onu çocuklarla baş başa bırakıyorlardı. Hüzünle kaynayan böyle büyük bir yüreği ancak çocuklar rahatlatabilirdi. Biraz sonra çocuklarının kavga seslerini duyuyor, ardından dedelerinin gülüşlerini işitiyordu. O, torunlarına bir şeyler öğretiyor ve kavga ettikleri sorunları çözmeye çalışıyordu. Biraz sonra kızı ve damadının yanına çıkan Allah Resulü, Zilkade'de olduklarını, dolayısıyla hac mevsiminin geldiğini hatırlatarak, bugünlerin hatırıyla coşup coşmadıklarını soruyordu. Fatıma'nın yüreği coşkuyla doluyor, Ali'nin yüzünü garip bir ışık aydınlatıyordu. Evet ey amcaoğlu, biliyoruz ki şu anda binlerce insan, dedemiz Abdülmuttalib'in koruduğu, ve amcamız Abbas'ın hala su dağıttığı kutsal eve akın ediyorlar. O Kabe'nin avlusu değil miydi senin izzetine, çaresizliğine, tavizsiz direnişine, soyluların alaylarına ve müstazafların imanlarına tanıklık eden mekan? Mekke'nin soyluları hala orada oturmuyor ve ticari partiler yapmıyorlar mıydı? Bütün fedakarlıklara rağmen putlar hala yerlerinde sapasağlam dikili duruyorlar. Beyaz ve büyük şehrimizin sokaklarında hala gerçeği arayan kadın ve erkekler bir araya geliyor ve daha iyi bir hayatın özlemini dile getiriyorlar. Pazarlarda yeni yeni şiirler okunuyor, davetçiler yine inançlarıyla ilgili konuşmalar yapıyorlar. Kabileler yeni müttefikler peşinde koşuyorlar. Ama biz, o kutsal mekanın gerçek sahipleri ve bekçileri, diğer insanlar gibi onu tavaf edemiyoruz. Fakat Allah Resulü bu yıldan itibaren Kabe'yi tavaf etmeye karar vermişti. Diğer hacılar gibi Müslümanlar da hacı olarak Kabe'ye gireceklerdi. Muhacirleri çağırarak onlarla bu kararı istişare etmek istedi. Sonunda işte Mekke'ye dönüyorlardı. Tüm bu çileli ayrılıktan sonra şehirlerini tekrar görebileceklerdi. Yürekleri kendi topraklarına dönüş arzusu kaç kez feveran etmişti kim bilir. Belki de içlerinden kaçı bu yenilmez özlemi sineye çekmişti. Kaçı ciğeri özlem ateşiyle yanarken Medine'deki yeni hayatını kurmaya çalışmıştı. Ama her defasında muhacir kardeşlerini üzmemek için yutkunarak susmuşlardı. Allah Resulü halka hacca gideceklerini ilan etti. Diğer Araplar gibi onlar da Kabe'nin çevresinde barış içerisinde halkalanacaklardı. Müslümanlara haccın gereklerine riayet etmelerini ve hazırlıklarını buna göre yapmalarını söyledi. Mekke'ye fatihler olarak değil, huşu içerisinde hacılar olarak gireceklerdi. Hacca gitmek isteyen yaklaşık 1400 kişi toplandı. Önlerinde Kabe'de keseceklerini ve etlerini açlara ikram edecekleri 70 besili kurbanlık vardı. Hep birlikte ihrama girdiler. Bütün süs ve ziynetlerden arındılar. Haccın gerektirdiği hazırlıkları yaparak dikişsiz ridalarına büründüler. O andan itibaren koku sürmeyi ve hanımlarına yaklaşmayı bırakarak saçlarını ve tırnaklarını kesmediler. İşte böyle sade bir konvoy halinde silahsız olarak Mekke yoluna düştüler. Medine'ye hicret ettikten sonra ilk defa hac görevini yerine getirmek ve Kabe'yi tavaf etmek için ana vatanlarına dönüyorlardı. Kureyş, Allah Resulü'nün 1400 Müslümanla Mekke'ye gelmek üzere olduğunu haber aldı. Muhammed'e bakın, Ahzab ordusunu boynu bükük vaziyette Medine'den kovduktan ve savaşçılıklarıyla tanınan Kureyza oğullarını saf dışı ettikten sonra muhacirleri ve ensarı yanına alarak Mekke'ye gelmek istiyor. Burada ne yapacak? Kureyş'e ve diğer Arap kabilelerine eşsiz zaferlerinden aldığı güçle yeni dini mi anlatacak? O değil miydi bir zamanlar bu şehirden tek başına zayıf ve istenmeyen biri olarak ayrılan? Kureyş'e hezimet zehirini son damlasına kadar tattırmak mı istiyordu? Ebu Süfyan, hükümetin ileri gelenlerini derhal toplantıya çağırdı ve oy birliğiyle Muhammed'i ve beraberindekileri şehre sokmayarak Medine'ye geri gönderme kararı aldı. Göz göre göre Müslümanlar Mekke'ye giremeyeceklerdi. Hemen silahşörlerini toplayarak başlarına Velid oğlu Halid'i geçirdiler. Kureyş komutanları arasında Müslümanları yenmeyi başaran tek komutan Halid'ti. Müslümanlar onun Uhud'da yaptıklarını kesinlikle unutmayacaklardı. Halid, arkasındaki süvarilerle Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanlarla savaşmak üzere yola çıktı. Allah Resulü bunu haber alınca arkadaşlarına savaştan kaçınmalarını öğütledi. Müslümanlar savaş için yola çıkmamışlardı. Çünkü savaşacakları silahları bile yoktu. Kutsal evi ziyaret için çıktıkları bu seferde savaşmaları da mümkün değildi. Kureyş süvarileriyle karşılaşmamak için alışılmış yolun dışına çıktılar. Konvoy terk edilmiş vadilerden yürürken yakıcı güneşten de iyice bezmişti. Bu yollarda ne ekili bir toprak ne de bir damla su vardı. Müslümanlar büyük bir susuzluk içerisindeydiler. Allah Resulü onların arasında dolaşarak kendilerini sabırlı olmaya çağırıyor, kendilerini bekleyen eşsiz nimetleri hatırlatıyordu. Sabredenler için hazırlanan güzel rızıklardan bahsediyordu. Sonunda Mekke yakınlarında terk edilmiş kuyuları olan bir ovaya vardılar. Allah Resulü Müslümanlara Hudeybiye adıyla bilinen bu vadide konaklayarak susuzluklarını gidermelerini emretti ve Kureyş'e Müslümanların başka bir amaçla değil, sadece hac için geldiklerini bildiren bir elçi gönderdi. Ne var ki elçi geri döndüğünde Kureyş'in kaplan postlarını giyerek savaşa hazırlandığını söyledi. Bir süre sonra ise Kureyş'in elçisi gelerek geri dönmelerini öğütledi. Allah Resulü, Kureyş elçilerine sadece Kabe'yi tavaf etmek ve kutsal mekanları tazim etmek için geldiklerini, kesinlikle savaşmayı düşünmediklerini söyledi. Kureyş elçileri sessizce dinlerken o konuşmasına devam etti. Kureyş'e yazıklar olsun. Savaş onları yiyip bitirmedi mi? Benimle diğer Arap kabileleri arasına girmeseler ne olurdu sanki? Eğer Araplar bütün bunlardan sonra tekrar savaşmayı göze alırlarsa, bunlar karşısında verebilecek cevapları elbette vardı. Ve eğer Allah beni onlara hakim kılarsa, Kureyş de ister istemez İslam'a girmeyecek mi? Böyle yapmazsa bizimle savaşması gerekecek. Tabii güçleri yeterse. Kureyş ne zannediyor? Allah'a yemin ederim ki Allah bu dini hakim kılıncaya ve ben onun uğrunda ölünceye kadar cihad edeceğim. Bütün bunları dinleyen Kureyş elçileri Mekke'ye dönerek devlet adamlarına şöyle dediler. Ey Kureyşliler, siz Muhammed konusunda çok acele ediyorsunuz. Muhammed savaşmak için değil, Kabe'yi ziyaret için gelmiştir. Ama Kureyş büyükleri kendi elçilerini azarlayarak şöyle dediler. Allah'a yemin ederiz ki göz göre göre ve bize rağmen şehre girmelerine izin vermeyeceğiz. Kureyş büyükleri bu kez Allah Resulü'nü tehdit edecek bir elçi göndermek istediler. Ve Kureyş karma ordusunun komutanını elçi olarak seçtiler. Müslümanlar Uhud günü ondan tattıkları acıyı unutmaları da zordu. Bu elçi Müslümanların konakladıkları yere gelince Allah Resulü Müslümanlara getirdikleri kurbanlıkları öne çıkarmalarını emretti. Adam bu sahneyi ve silahtan arınmış vaziyette ihram elbiseleri içerisindeki Müslümanları görünce taşıdığı tehdit mesajını iletmekten vazgeçti. Allah Resulü'nün içten tavrına karşı söyleyecek bir şey de bulamayarak derhal Mekke'ye döndü. Mekke ileri gelenlerine Hudeybiye'de gördüklerini anlattı. Onlar kendisine alaylı ifadelerle şu karşılığı verdiler. Senin hiçbir şeyden haberin yok. O da öfkeyle kendilerine şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki biz sizinle bunun için ittifak kurmadık. Kabe'yi tazim etmek üzere gelenlere nasıl engel olabilirsiniz? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya Muhammed'le geliş sayesi arasına duramazsınız ya da ordumu tek bir adam gibi size karşı ayağa kaldırırım. Resmi ordularının komutanının askeri bir ayaklanma tehdidinde bulunduğunu görünce hemen başka bir siyaset izleyerek Muhammed'i kaba kuvvetle değil, anlaşmayla engellemek istediler. Bu karar çerçevesinde ordu komutanına giderek Muhammed'den diledikleri tavizleri koparabilmeleri için işlerine karışmamasını rica ettiler. Ama bu asker Hudeybiye'de gördüğü etkileyici manzaranın tesirinden kurtulamamıştı. Bembeyaz elbiselere bürünmüş kadın ve erkekler, barış içerisinde, kendi topraklarının özlemiyle ve içten bir hac niyetiyle gelmişlerdi. Komutan işte bu duygularla, kendi hükümetine yaptığı tehditten vazgeçmedi. Müslümanlara saldırma teşebbüsünde bulunmaları halinde, askerleriyle birlikte Kureyş yönetimine savaş açacaktı. Kureyş, elçilik deneyimindeki şöhretiyle tanınan başka birini elçi olarak göndermeyi kararlaştırdı. Belki bu elçi Muhammed'i ikna etmeyi başarabilirdi. Allah Resulü gelen elçiye şöyle dedi. Biz hiç kimseyle savaşmak için gelmedik. Sadece hac niyetiyle geldik. Savaşlar Kureyş'i yorup ona büyük zararlar vermedi mi? Eğer isterlerse onlarla bir süre belirleriz ve bizimle diğer Arap kabilelerinin arasına girmezler. Şayet diğerleri gibi onlar da hakka teslim olur ve İslam'a girerlerse ne güzel. Eğer reddederlerse nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki boynum koparılıncaya kadar ya da Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar onlarla savaşırım. Kureyş elçisi şu karşılığı verdi. Sen kendi kavmini ortadan kaldırmak mı istiyorsun? Kendinden önce Araplardan hiçbirinin asla kendi aslını yok etmeye çalıştığını duydun mu? Eğer böyle biriysen şunu söyleyeyim ki, çevrende gördüğüm simalar ve insan tipleri seni yarı yolda koyacak ve terk edecek kişilere benzemektedirler. Allah Resulü elçinin bu sözüne karşılık vermedi. Onun yerine Ebu Bekir söz alarak, Kureyş elçisine hakaret türünden sözler söyledi ve böyle bir şeyin kesinlikle olmayacağını belirtti. Kureyş elçisi, daha önce konuştuğu kimselere yaptığı gibi ara sıra Allah Resulü'nün sakalından tutarak sıvazlıyordu. Bazı Müslümanlar, onun bu hareketini yadırgayarak sert bir dille, Allah Resulü sana sarılmadan ellerini onun yüzüne uzatma dediler. Elçi bu konuşmalardan sonra Mekke'ye dönerek Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ey Kureyşliler! Daha önce İran Kisra'sını, Roma İmparatorunu ve Habeş Kralı Necaşi'yi gördüm. Hiçbir kralın kavmi arasında, Muhammed'in arkadaşlar arasındaki durumu gibi bir halde olduklarını da görmedim. Arkadaşlarının onu hiçbir şeye teslim etmeyeceklerine yakından şahit oldum. Nasıl biliyorsanız öylece yapın. Ancak Kureyş yönetimi karar vermişti. Allah Resulü, Kureyş'e ağırlığı olan bir elçi göndermeyi uygun gördü. Bu çerçevede, eskiden Kureyş'in sözcüsü ve elçisi olarak görev yapmış olan Hattaboğlu Ömer'i seçmek istedi. Ancak Ömer bu görevi kabul edemeyeceğini bildirerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben Kureyş'in bana bir fenalık yapmasından korkuyorum. Sonra Mekke'de beni savunacak aşiret mensubum da yok. Ayrıca Kureyş, kendisine olan düşmanlığımı ve sert tavrımı iyi bilmektedir. Ama ben Kureyş'in benden daha fazla değer vereceği birini söyleyebilirim. Affan oğlu Osman. Allah Resulü Ömer'in tavsiyesi üzerine Osman'ı Ebu Sufyan'a ve Kureyş yönetimine Müslümanların elçisi olarak gönderdi. Osman'ın görevi onları savaş için değil, hac için geldiklerine ikna etmekti. Osman'ın Kureyş ileri gelenlerinden birçoğuyla akrabalığı ve geçmişe dayanan dostluğu vardı. Özellikle de Kureyş hükümetinin başkanı Ebu Sufyan'la. Osman'ın gidişinin üzerinden hayli bir süre geçmesine rağmen Mekke'den bir türlü haber gelmiyordu. Müslümanlar arasında onun öldürülmüş olabileceği sözleri dolaşmaya başladı. Keşke silahlı gelselerdi. Madem ki Kureyş kötülük yapmayı düşünecekti, o zaman silahsız gelmeleri de yanlış olmuştu. Allah Resulü tüm bu kaygılara hak verdi ve hemen Medine'ye ve müttefik kabilelere elçilerle haber göndererek silah, mühimmat ve atlarla yola çıkmalarını bildirdi. Böylesine belirsiz ve kaygılı bir ortamda Allah Resulü bir ağacın altına dikilerek Müslümanlardan ölünceye kadar savaşacaklarına dair söz aldı. Fakat çok geçmeden Osman döndü. Allah Resulü kendisini sevinçle karşıladı, Müslümanlar da rahat bir nefes aldılar. Osman, akrabası Ebu Sufyan'la Mekke'nin ileri gelen tacir arkadaşlarından bazılarını barışın daha hayırlı olduğuna ikna etmişti. Yapılacak barış anlaşmasına göre Kureyş, Mekke asıllı muhacirlerin şehre dönmelerine engel olmayacaktı. Ayrıca hiç kimseyi üzerinde büyüdüğü ve atılanın kemiklerinin gömülü olduğu topraklarda yaşamaktan mahrum etmeyecekti. Bütün Araplar gelebilirken Müslümanların Kabe'ye gelip onu tavaf etmelerine engel olmamalıydılar. Osman Mekke'deki görüşmelerini anlatmayı yeni bitirmişti ki barışçılığıyla tanınan Kureyş elçisi ufukta belirdi. Allah Resulü gelenin kim olduğunu görünce yanındakilere şöyle dedi. Bu adamı gönderdiklerine göre Kureyşliler gerçekten barış istiyorlar. Allah Resulü Kureyş elçisiyle uzun uzun barış şartlarını konuştu. Sonunda bütün şartlarda anlaşmaya varıldı ve geriye anlaşma şartlarının yazıya dökülmesi kaldı. Allah Resulü Ali'ye seslenerek şartları yazıya dökmesini istedi ve yaz, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedi. Kureyş elçisi buna itiraz ederek şöyle dedi. Ben bunu tanımam. Şöyle yaz. Senin adınla Allah'ım. Allah Resulü de elçinin bu isteğine olumlu karşılık vererek Ali'ye senin adınla Allah'ım şeklinde yazmasını emretti. Allah Resulü bundan sonra anlaşma metnini okumaya başladı. Bu, Allah Resulü Muhammed'le, Kureyş elçisi bu ifadeye de hemen itiraz ederek şöyle dedi. Eğer senin Allah Resulü olduğuna inansaydık zaten savaşmazdık. Kendi adını ve babanın adını yazdır. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi. Allah Resulü ifadelerini sil ve şöyle yaz ey Ali. Bu, Abdullah oğlu Muhammed'le Kureyş'in yaptıkları barıştır. Ali işte o an durdu ve öfkeyle kalkarak Allah Resulüne şöyle dedi. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ben onu silmem. Ali'nin bu öfkeli ifadesi çevrede homurdanan diğer Müslümanların da hislerinin tercümanı olmuştu. Allah Resulüne ne oluyordu da Kureyş elçisinin bütün söylediklerini kabul ediyordu? Müslümanların yıllardır alışa geldikleri bu ifade kalıbından nasıl vazgeçebiliyordu? Allah Resulü arkadaşları arasında o ifadeyi silecek birini bulamayınca belgeyi kendi eliyle tuttu ve Ali'nin yazdığını sildi. Ve Kureyş elçisinin istediğini yazdı. Bu hayatında yazdığı ilk yazıydı. Kur'an'ı yazanları seyrederken baka baka harfleri öğrenmişti. Yakınındaki Ömer, öfkeyle arkadaşı Ebu Bekir'e dönerek şöyle dedi. Ey Ebu Bekir, o Allah Resulü değil mi? Ebu Bekir, evet dedi. Ömer, peki biz Müslüman değil miyiz? Ebu Bekir, evet dedi. Ömer, onlar inkarcı müşrikler değil mi diye sordu ve devam etti. Ebu Bekir, evet dedi. Bunun üzerine Ömer şöyle haykırdı. Öyleyse niye dinimizden taviz veriyoruz? Ebu Bekir bu sözü üzerine Ömer'e haddini bilmesini öğütledi. Ama Ömer ona kulak asmayarak öne atıldı ve benzer soruları bizzat Allah Resulüne sormaya başladı. Allah Resulü de kızgın bir ifadeyle kendisine şu karşılığı verdi. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Onun emirlerine asla karşı gelmeyeceğim ve o da beni asla yalnız bırakmayacak. Ömer hiç kimseyle konuşmadan kızgınca orayı terk etti ve kendisi gibi kızgın Müslümanların arasına daldı. Allah Resulü, Kureyş'le yaptığı anlaşmanın şartlarını yazmaya devam etti. 10 yıl savaş yapılmayacak, insanların güvenlikleri ihlal edilmeyecekti. Büyüklerinin izni olmaksızın Allah Resulüne katılanlar, bizzat onun tarafından Kureyşlilere teslim edilecekti. Müslümanlardan herhangi biri, Mekke'ye iltica ettiğinde ise geri gönderilmeyecekti. Dileyen halk ve kabileler ister Allah Resulü ile ister Kureyş ile serbestçe anlaşma ve ittifak yapabileceklerdi. Her iki tarafta birbirlerine karşı açık olacak, ihanet ve kalleşliğe girişilmeyecekti. Allah Resulü'nün bu şartları yazdırmasından sonra Huza kabilesi hemen öne çıkarak Allah Resulüne katıldıklarını ilan ettiler. Bekr oğulları da Kureyş'e katıldıklarını bildirdiler. Kureyş elçisi son olarak Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanların bu yıl Mekke'ye giremeyeceklerini şartını koşmuştu. Müslümanlar Mekke'ye gelecek yıl girebilecek ve beraberlerinde kınlarına sokulmuş kılıçları dışında herhangi bir silah bulundurmayacaklardı. Allah Resulü bu şartı da kabul ederek anlaşmayı imzaladı. Müslümanlardan birçoğu şartlardan duydukları rahatsızlıkları kendi aralarında mırıldanmaya başladılar. O anlaşma belgesini imzalarken zincirlere vurulmuş biri getirildi. Bu kişi Kureyş elçisinin oğluydu ve İslam'ı kabul ederek Medine'ye gitmek için Mekke'den kaçmıştı. Kureyş elçisi zincirlere bağlı oğlunun yüzüne tokat atmaya başladı. Elçi, mürekkebi henüz kurmamış olan anlaşma gereği, oğlunun Müslümanlar tarafından alıkonmayarak kendisine verilmesini istedi. Müslüman olan genç haykırıyordu. Ey Müslümanlar! Beni dinimden çevirmeleri için Kureyş'e teslim mi edeceksiniz? Ama Allah Resulü anlaşmayı imzalamış ve iş bitmişti. Arkadaşlarına anlaşma gereği gencin geri verilmesini emretti. Ve genç adam, Kureyşlilere geri verildi. Protesto sesleri dört bir yandan yükseliyordu. Müslümanlar anlaşma şartlarından, Kureyş elçisinin istediği ifadelerin yazılmasından ve kendilerine sığınan bir Müslümanın Kureyş'e iade edilmesinden gerçekten rahatsız olmuşlardı. Özellikle de Mekke'nin kapılarına kadar gelmişken topukları üzerinde gerisin geri dönmek onların zoruna gidiyordu. Oysa Medine'de uzun geceler boyunca ne düşler kurmuşlardı. Ana yurtlarına girecek, herkes gibi onlar da kutsal Kabe'yi tavaf edeceklerdi. Beklenen gün geldiğinde ne olmuştu? Mekke'nin silüetini gördüklerinde karşılarına Kureyş çıkmış ve onları geri dönmek zorunda bırakmıştı. Mekke'yi ziyaret etme hakları uğruna sebat edip mücadele edeceklerine boyun eğmiş ve Kureyş'in dikte ettiği şartlara teslim olmuşlardı. Allah Resulü neden böyle yapmıştı? İçlerinden biri Allah Resulüne kızgın bir ifadeyle şöyle dedi. Mekke'yi ziyaret edeceğimizi söylememiş miydin? Allah Resulü ona yumuşak bir dille şu karşılığı verdi. Gelecek yıl inşallah. Sonra Müslümanlara barış anlaşmasının yararlarını anlatmaya başladı. Arkadaşlarını kırdığı için yüreğinde bir burukluk vardı. Evet, bu anlaşma Kureyş'in de işine yarayacaktı. Savaşın tehdit ettiği ticareti güvence altına alacaklardı. Ne var ki Müslümanlar da büyük bir kazanç elde etmişlerdi. Artık Kureyş onları tehdit edemeyecek, birçok kabile Kureyş korkusu içerisinde kalmadığı için Müslümanlara katılmakta tereddüt etmeyeceklerdi. Bundan sonra bütün güçleriyle yeni dine davet faaliyetine girişecekler ve bunu da güvenlik içinde yapabileceklerdi. Şimdi bulundukları konumu çok iyi gözden geçirmeli ve geleceğe dönük olarak neler yapabileceklerini düşünmeliydiler. Anlık tepkilerin etkisinden sıyrılarak anlaşmayı bir zorunluluk olarak kabullenmeli ve bütün dengeleri göz önünde bulundurmalıydılar. Barış yoluyla kılıçla kazandıklarının katlarca fazlasını kazanabilirlerdi. Bu anlaşma hiçbir taviz içermiyordu. Müslüman olup Medine'ye gelmek isteyen Mekkeliler yerlerinde sabrederek daveti diğer insanlara da ulaştırabilirlerdi. İlk Müslümanların karşılaştıkları zulümler artık yapılmayacaktı. Müslümanlardan Kureyş'e katılmak isteyenlere gelince ne kendilerinden ne de Müslümanlıklarından hayır umulmayacak bu kimseler varsın dinden döndüklerini baştan ilan etsinlerdi. Kureyş'in reddettiği bir takım şekli unsurlara gelince bunlar gerçekleri asla değiştiremezlerdi. Müslümanlar tartışma ve ihtilafa düşme yerine bu anlaşmadan dolayı sevinç duymalı ve anlaşmanın Yahudileri Kureyş'ten izole ettiği gibi diğer düşmanları da Kureyş'i destekleme konumundan uzaklaştırdığını bilmeliydiler. Unutmamalıydılar ki Hayber'de toplanan sürgün Yahudiler Medine'ye yönelik büyük bir saldırının hazırlığı içerisindeydiler. Eğer Kureyş'le bu anlaşmayı yapmasalardı Yahudilerle birleşen Kureyş ordusu Medine ve Müslümanlar için gerçekten ciddi bir tehdit oluşturabilirdi. Şimdi rahat rahat Yahudilerle savaşa hazırlanabilir, onlara katılmayı düşünen Arap kabilelerine hadlerini bildirebilirlerdi. Mekke'nin desteğinden yoksun kalan düşmanlarına karşı zafer kazanmak artık çok güç bir ihtimaldi. Müslümanlar bütün bunları dinledikten sonra ikna oldular. Bunlar doğruydu ama neden hac etmeden dönüyorlardı? Buraya kadar gelmişken hac için neden Mekke'ye giremiyorlardı? Bir yıl daha mı bekleyeceklerdi? Allah Resulü Müslümanlara seslenerek ihramlarından çıkmalarını istedi. Normal hayatlarına dönerek Medine'ye dönüş hazırlığına başlamaları gerekiyordu. Ama Müslümanların hemen hepsi bu isteği yerine getirmedi. Tümünün yüreğinde hala son anın ümidi vardı. Belki Allah Resulü de Mekke'ye gitmeye karar verir ve her şeye rağmen Mekke şehrine girebilirlerdi. Allah Resulü haccın gereklerinden arınmalarını bir kez daha emretti. Ne var ki Müslümanlar sessiz sessiz oturuyorlardı. Niye böyle oluyordu? Uhud günü sözünü dinlemedikleri için hezimete uğramış ve neredeyse canlarından olacak noktaya gelmemişler miydi? Neden şimdi hep beraber kendisine karşı çıkıyorlardı? Ali, o bile onun emrine uymuyordu. Yazdırmak istediği cümleyi yazmayı reddediyordu. Ömer de kendisine karşı çıkmıştı. O da kendisine karşı çıkıyor, ağır sözler söyleyebiliyordu. Kızgınlık ve homurdanmalar bir süre daha devam etti. Ama barışın avantajlarını kendilerine anlatmış, ihramdan çıkarak Medine'ye dönmelerini ve şehirlerine yakında saldıracak olan Hayber Yahudileri için hazırlık yapmalarını istemişti. O, saydığı avantajlarla Müslümanları ikna etmiş olduğunu zannediyordu. Fakat şu anda hep birlikte kendisine karşı tavır koyuyorlardı. Kalbi kırık, gözleri yaşlı ve üzüntülü bir halde çadırına girdi. Çadırında eşi Ümmü Seleme tarafından karşılandı. Bu hanımının şefkatli tebessümü, geçmişte yaşadığı kara günlerde kendisini teşvik eden merhum hanımı Hatice'nin tebessümüne o kadar da benziyordu ki, o insana huzur veren bir bakıştı. Allah Resulü düştüğü karamsarlığı ona açarak, insanlar helak olacaklar dedi. Ümmü Seleme, Allah Resulüne üzülüp kaygılanmamasını ve bizzat kendisinin Müslümanların gözleri önünde ihramdan çıkmasını söyledi. Fiil, sözden daha da etkili olurdu. Onun ihramdan çıktığını gören Müslümanlar artık kendisine karşı gelmeyecek ve kendileri de ihramdan çıkacaklardı. Allah Resulü çadırından çıkarak Müslümanların gözleri önünde kurbanını kesti, sonra oturdu ve başını tıraş ettirdi. Onun kurban kesip başını tıraş ettiğini gören Müslümanlar da hemen kurbanlarını kesmeye ve başlarını tıraş ettirmeye başladılar. Ve Allah Resulü Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndü. Medine'ye varışlarının üzerinden birkaç gün geçmemişti ki Kureyş elçileri şehre geldiler. Kureyş, kendisine teslim edilen Müslümanların Medine'ye kabul edilmelerini istiyordu. Çünkü bunlar Mekke'den kaçmış ve Mekke'nin ticaret kervanlarını tehdit etmeye başlamışlardı. Müslümanlar sevinçle haykırıyor ve daha önce yaptıkları hiçbir savaşta böyle bir kazanç elde edemediklerini söylemeye başlıyorlardı. Bütün bunlar Hudeybiye barışının nimetleriydi. Evet, gerçek buydu. Öyleyse şimdi size indirilen ayetleri dinleyin. Allah o müminlerden razı oldu ki onlar ağacın altında sana biat ediyorlardı. Allah onların gönüllerindekini bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirdi ve onlara yakın bir fetih verdi. Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahşetti. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etti. Bunu size çabucak verdi. İnsanların ellerini sizden çekti.